Ayrım 78.
Alyosha alçak sesle, refah içinde yüzüyorsunuz dedi. Yoksulluk daha mı iyi sanki? Elbette. Rahmetli rahip soktu bunu kafanıza. Doğru değildir bu. Varsın ben zengin olayım, herkes fakir. Ben şeker lokum yiyeyim, kaymaklı süt içeyim, onlara vermeyeyim. Lize kolunu salladı. Ah, bir şey söylemeyin, hiçbir şey söylemeyin. Oysa Alyosha'nın ağzını açtığı yoktu. Şimdiye dek birçok kereler söylediniz söyleyeceğinizi, ezberledim artık. Gına geldi. Fakir olursam birisini öldürürüm. Zengin olursam da öldürürüm belki. Boş oturmak can sıkar. Bir şey söyleyeyim mi size? Ekin biçmek istiyorum. Sizinle evlensem, gerçek bir köylü olsanız, küçük bir tayımız olsa ister miydiniz? Kalganov'u tanıyor musunuz? Tanıyorum. İşi gücü hayal kurmaktır. Hayalden iyi şey var mı diyor. Kişi en güzel şeyleri hayal edebilirmiş. Oysa hayat pek sıkıcıymış. Yakında evlenecektir sanırım. Bana bile evlenme teklif etti. Topaç çevirmesini biliyor musunuz? Biliyorum. Topaçtan farkı yoktur işte onun. Çevireceksin, yerde dönerken de boyuna kırbaçlayacaksın. Onunla evlenirsem ömrümün sonuna dek habire topaççı gibi çevireceğim onu. Benimle oturmaktan sıkılmıyor musunuz? Hayır. Dinden söz etmediğim için çok kızıyorsunuz bana. Dindar olmak istemiyorum. En büyük günahın cezası nedir öteki dünyada? Kesin olarak biliyorsunuzdur bunu. Alyosha genç kızın gözlerinin içine dik dik baktı. Tanrı'nın bileceği bir şeydir bu. Ben de böyle olsun istiyorum işte. Cezalandırsınlar beni, birden gülmeye başlayacağım. Şu evi, evimizi yakmayı çok istiyor canım Alyosha. İnanıyor musunuz bana? Niçin inanmayayım? 12 yaşında çocuklar vardır, bir şeyler yakmak isterler, yakarlar da. Bir çeşit hastalıktır bu. Yalan, yalan. Çocukların olabilir böyle istekleri ama benim dediğim başka. Kötüyü iyi sanıyorsunuz, gelip geçicidir bu. Belki de eski hastalığınızın etkisiyle böyle düşünüyorsunuz. Küçük görüyorsunuz beni. İyi olmak, iyilik yapmak istemiyorum, kötü olacağım. Hastalıkla falan da ilgisi yok bunun. Niçin kötü olacaksınız? Dünyada hiçbir şey kalmasın diye. Ah, dünyada hiçbir şey kalmasa ne iyi olurdu. Biliyor musunuz Alyosha, bazen öylesine kötü şeyler yapmak istiyor ki canım. Sessizce, gizliden gizliye birçok iğrenç iş becereyim, birden duyulsun yaptıklarım. İnsanlar parmaklarıyla birbirine göstersinler beni. Alaylı alaylı bakayım hepsinin yüzüne. Çok hoş bir şey bu. Niçin bu denli hoş bir şey bu Alyosha? Öyle işte. İyi bir şeyi yok etmek ya da sizin söylediğiniz gibi yakmak bazen bir gereksinmedir. Olur böyle şeyler. Söylemekle kalmayacağım, yakacağım da. İnanırım. Ah, inandığınızı söylediğiniz için öyle seviyorum ki sizi. Yalan değil söylediğiniz, inanıyorsunuz. Ama bütün bunları sizi kızdırmak için söylediğimi de sanıyorsunuzdur belki. Gerçi böyle bir amacınız da var ama hayır, sanmıyorum. Lise gözleri parlayarak, evet dedi, yalan söylemem size. Genç kızın ciddiyeti giderek daha çok şaşırtıyordu Alyosha'yı. Eskiden en ciddi anlarında bile yüzünde bir neşe, bir şaka parıltısı olduğu halde, şimdi en küçük bir neşe, şaka gölgesi bile yoktu yüzünde. Alyosha dalgın, kişioğlunun suç işlemeyi sevdiği, bundan hoşlandığı anlar vardır dedi. Evet, evet. Benim söylemek istediğimi söylediniz. Hoşlanırlar ama sizin dediğiniz gibi bazı özel anlar değil her zaman. Biliyor musunuz, bütün insanlar bu konuda söz birliği etmiş gibi yalan söylerler. Kötüden nefret ettiklerini söylerler ama için için hoşlanırlar ondan. Hala o kötü kitapları okuyorsunuz galiba. Evet, annem okuyor, yastığının altına saklıyor, ben de oradan çalıyorum. Kendi kendinizi mahvediyorsunuz, yazık değil mi? İsteyerek yapmıyorum bunu. Bir çocuk tanıyorum, rayların arasına yatmış, tren üzerinden geçmiş. Ne mutludur kim bilir. Bakın ağabeyinizi, babasını öldürdüğü için yargılıyorlar şimdi. Herkes seviyor onu babasını öldürdü diye. Babasını öldürdü diye mi seviyorlar? Elbette. Herkes bunun korkunç bir şey olduğunu söylüyor ama için için seviyorlar onu. En başta ben seviyorum. Alyosha alçak sesle, sözleriniz bir bakıma doğru dedi. Lise heyecanla, böyle düşünüyorsunuz demek diye haykırdı. Bir rahip söylüyor bunu. Hiç yalan söylemiyorsunuz diye size ne denli saygı duyduğumu bilemezsiniz Alyosha. Pek garip bir düşümü anlatacağım size. Bazen bir takım şeytanlar görüyorum düşümde. Sözde gece oluyor, ben odamda oturuyorum, lamba yanıyor. Birden her yanı şeytanlar dolduruyor, köşelere, masanın altına varıncaya dek. Kapıyı açıyorlar, bakıyorum dışarısı da dolu. Onlar da içeri girmeye, beni yakalamaya çalışıyorlar. Sonunda yakalıyorlar. Birden haç çıkarıyorum, hepsi birden kaçıyor, geri çekilip kapının yanında, odanın köşelerinde beklemeye başlıyorlar. Birden Tanrı'ya küfretmek geliyor içimden. Yüksek sesle küfrediyorum. Gene birden üzerime atılıyorlar, yakalıyorlar beni. Gene haç çıkarıyorum, gene kaçışıyorlar. Çok hoşuma gidiyor bu oyun, bayılıyorum. Alyosha birden, bazen ben de görüyordum böyle düş dedi. Lise şaşırarak, öyle mi diye haykırdı. Bakın Alyosha, gülmeyin ama çok önemlidir bu. İki kişinin aynı düşü görmesi olacak şey midir? Elbette. Lise iyice şaşırmıştı. Alyosha, çok önemlidir bu diyorum size. Düş değil önemli olan. Sizin de benim gördüğüm düşü görmüş olmanız önemli. Hiçbir zaman yalan söylemediniz bana, şimdi de söylemiyorsunuz değil mi? Şaka etmiyorsunuz ya benimle. Hayır. Lise nedense pek heyecanlanmıştı. Yarım dakika bir şey söylemedi. Birden yalvararak, Alyosha dedi, daha sık gelin bana, daha sık gelin. Alyosha kararlı, her zaman geleceğim diye karşılık verdi, ömrümün sonuna dek. Yalnız size açılabiliyorum. Bir kendi kendime, bir de size. Dünyada açılabildiğim tek insan sizsiniz. Hatta size kendi kendime olduğumdan daha bir istekli açılıyorum. Hiç de utanmıyorum sizden. Söyler misiniz Alyosha, niçin hiç utanmıyorum sizden? Alyosha, Yahudilerin Paskalyalarda Hristiyan çocukları çalıp kestikleri doğru mudur? Bilmiyorum. Bir kitapta okudum. Yahudinin biri 4 yaşında bir çocuğu kaçırıp, önce iki elinin parmaklarını kesmiş, sonra ellerinden ayaklarından duvara çivilemiş. Mahkemede de çocuğun çok çabuk, 4 saat sonra öldüğünü söylemiş. Ne de çabuk. Çocuk durmadan inliyormuş, o da seyrediyormuş. Ne hoş değil mi? Hoş mu? Elbette. Kimi zaman bunu benim yaptığımı düşünüyorum. Çocuk inim inim inlerken ben karşısına geçip ananaslı komposto içerdim. Ananaslı kompostoya bayılırım. Siz sever misiniz? Alyosha susuyor, liseye bakıyordu. Renksiz yüzü birden değişmiş, gözleri parlamaya başlamıştı. Bir şey söyleyeyim mi size? Yahudinin yaptığını okuyunca o gece sabaha dek hüngür hüngür ağladım. Zavallı çocuğun nasıl ağladığını, inlediğini getiriyordum gözümün önüne. 4 yaşında bir çocuk ne olup bitiyor anlar kuşkusuz. Komposto da hiç çıkmıyordu aklımdan. Sabah birisine muhakkak bana gelmesi için haber yolladım. Geldi, birden çocuğu, kompostoyu, her şeyi anlattım ona, her şeyi. Bunun hoş bir şey olduğunu söyledi. Sonra kalkıp gitti. 5 dakika oturdu. İğrendi mi benden, iğrendi mi? Söyleyin Alyosha, söyleyin. İğrendi mi benden? Lise hafifçe doğrulmuştu yerinden, gözleri parlıyordu. Alyosha heyecan içinde, ''Siz mi çağırdınız bu birisini?'' diye sordu. ''Evet.'' ''Mektupla mı?'' ''Evet, mektupla.'' ''Sırf çocuk üzerine düşündüklerinizi söylemek için mi?'' ''Hayır, başka bir şey için çağırmıştım ama onu görür görmez önce bunu sordum.'' Düşüncesini söyledi, güldü, kalkıp gitti. Alyosha alçak sesle, ''Çok dürüst davranmış size karşı.'' dedi. ''Ama iğrendi benden değil mi? İğrendi, güldü bana.'' ''Hayır, çünkü belki kendisi de inanıyordur ananaslı kompostoya. O da çok hasta şimdi Lise.'' Lise'nin gözleri ışıldadı. ''Evet, inanıyor.'' Alyosha sürdürdü konuşmasını. ''Hiç kimseden iğrenmez o. Ama hiç kimseye inanmaz da. İnanmadığına göre küçük görüyordur karşısındakini kuşkusuz.'' Demek beni de öyle mi? Beni de. Evet, sizi de. Lise dişlerini gıcırdattı. Çok güzel. Kalkıp gidince küçük görülmenin iyi olduğunu düşündüm arkasından. Parmakları kesik çocuk da küçük görülmek de iyi. Lise Alyosha'nın gözlerinin içine bakarak keyifle gülümsedi. Birden koltuğundan fırladı, Alyosha'ya doğru atılarak kollarına yapıştı. Bakın Alyosha, ne istiyorum biliyor musunuz? Alyosha, kurtarın beni. Kurtarın, inliyordu sanki. Size söylediğimi dünyada başka hiç kimseye söyleyemem. Yalan değil anlattıklarım, yalan değil. Öldüreceğim kendimi, her şeyden iğreniyorum çünkü. Yaşamak istemiyorum çünkü her şeyden iğreniyorum. Her şeyden iğreniyorum, her şeyden. Alyosha, niçin hiç sevmiyorsunuz beni siz? Niçin? Genç kız kendinden geçmiş gibiydi. Alyosha heyecanla, seviyorum dedi. Arkamdan ağlayacak mısınız? Söyleyin, ağlayacak mısınız? Ağlayacağım. Teşekkür ederim. Sizin ağlamanız gerek bana yalnızca. Varsın herkes suçlasın beni, ayaklar altına alsın herkes. Çünkü sevmiyorum onları. Duyuyor musunuz? Hiç kimseyi sevmiyorum. Üstelik nefret ediyorum. Hadi gidin artık Alyosha. Ağabeyinize gitme zamanınız geldi. Birden geri çekilmişti Lise. Alyosha ürkek. Ya siz dedi. Nasıl bırakayım sizi bu durumda? Ağabeyinize gidin, cezaevi kapanacak sonra. Hadi koşun. İşte şapkanız. Öpün Mitya'yı. Hadi koşun, koşun. Alyosha'yı zorla kapı dışarı etti. Alyosha şaşkın bakıyordu Lise'nin yüzüne. Birden sağ elinde küçük, katlanmış, sıkı sıkı kapatılmış bir zarf hissetti. Bir göz atınca zarfın üzerine okudu. İvan Fyodorovich Karamazov diye yazıyordu. Başını kaldırıp Lise'ye baktı. Genç kızın yüzünde öfke vardı. Sinirden zangır zangır titreyerek emreder bir tavırla, ''Ona verin bu mektubu, muhakkak verin.'' dedi. ''Bugün vermelisiniz, yoksa intihar ederim.'' Bunun için çağırttım sizi. Lise böyle söyleyip hızla kapadı kapıyı. Sürgüyü sürdüğü duyuldu. Alyosha mektubu cebine koydu. Bayan Hohlakova'ya uğramadan, unutmuştu bile onu, merdivenleri indi. Lise ise Alyosha gittikten sonra sürgüyü çekti. Kapıyı aralayıp arasına parmağını koydu. Sonra kapıyı hızla çekip parmağını ezdi. 10 dakika sonra çekti elini. Sessizce ağır adımlarla yürüyüp koltuğuna dimdik oturdu. Moraran parmağına, tırnağın altından çıkan kana bakmaya başladı. Dudakları titriyordu. Kendi kendine çabuk çabuk, alçak bir kızsın, alçak, alçak diye fısıldıyordu. 4. Kaside ile Sır. Alyosha cezaevinin kapısını çaldığında vakit hayli geçti. Kasım günleri ne kadarcıktır zaten. Ortalık kararmaya bile başlamıştı. Ama Mitya ile görüştürüleceğinden kuşkusu yoktu Alyosha'nın. Küçük kentimizde de her şey Rusya'nın her yerinde olduğu gibiydi. Önceleri ilk soruşturmanın bitiminden sonra Mitya'nın akrabalarıyla bazı kimselerle görüşmesi bir takım gerekli formalitelere bağlıydı. Sonraları formaliteler zayıflamasına zayıflamadılar da Mitya'yı görmeye gelen, hiç değilse bazı kimseler için kendiliğinden bir takım özel davranışlar çıktı ortaya. Öyle ki tutuklunun görüşme odasında baş başa bırakıldığı ziyaretçileri bile oluyordu. Ne var ki böyle ziyaretçilerin sayısı pek azdı. Grushenka, Alyosha, bir de Rakitin. Grushenka'yı emniyet müdürü Mihail Makarovich tutuyordu. İhtiyar Mokroye de ona kötü davrandığını bir türlü unutamıyordu. Sonra gerçeği öğrenince onun üzerine düşüncesini değiştirmişti. Şurası da pek gariptir. Mitya'nın suçlu olduğuna kesinlikle inandığı halde tutuklanmasından bu yana gün geçtikçe daha bir yumuşak davranıyordu ona karşı. Kim bilir diye geçiriyordu içinden. Belki de iyi bir insandı. İçki, düzensiz hayat mahvetti onu. Başlangıçta yüreğini dolduran dehşetin yerini acıma duygusu almıştı. Alyosha'ya gelince emniyet müdürü çok seviyordu onu. Zaten eskiden beri tanışıyorlardı. Son zamanlarda tutukluyu pek sık görmeye gelen Rakitin ise emniyet müdürünün hanım kızlarının, Rakitin takmıştı onlara bu adı, en yakın arkadaşlarından biriydi. Ayrıca görevinde titiz, babacan bir ihtiyar olan cezaevi müdürünün evinde ders veriyordu. Alyosha da yakın dostuydu cezaevi müdürünün. İhtiyar onunla derin konulardan söz etmeye bayılırdı. İvan Fyodorovich'i ise yalnızca saymakla kalmaz, kendi de aklı yettiğince bir filozof olmasına karşın onun düşüncelerinden korkardı. Oysa Alyosha'ya karşı aşırı bir sevgi besliyordu. Son bir yıldır din kitapları okumaya heves saran ihtiyar, izlenimlerini sık sık açıyordu genç dostuna. Hatta eskiden manastıra gelir, onunla, rahiplerle saatlerce sohbet ederdi. Kısacası Alyosha cezaevine geç bile kalsaydı önemli değildi bu. Müdüre çıkınca işler hemen yoluna girerdi. Dahası var, cezaevinin bütün görevlileri ısınmışlardı Alyosha'ya. Amirinin izni olduktan sonra nöbetçi de ses çıkarmazdı kuşkusuz. Mitya çağrıldığında her zaman doğru alt kata, cezalıların ziyaretçileriyle görüşmeleri için ayrılmış odaya iniyordu. Alyosha içeri girerken ziyaretçi odasından çıkan Rakitin ile karşılaştı. Mitya ile Rakitin yüksek sesle konuşuyorlardı. Mitya nedense pek neşeliydi, kahkaha ile gülüyordu. Rakitin'in ise yüzünden düşen bin parçaydı. Özellikle son zamanlarda Rakitin, Alyosha ile karşılaşmaktan hoşlanmıyor, onunla hemen hemen hiç konuşmuyor, hatta zoraki selamlaşıyordu. Odaya giren Alyosha'yı görünce kaşlarını iyice çattı. Kürk yakalı, kalın paltosunun önünü iliklemeye dalmış gibi başını öte yana çevirdi. Sonra şemsiyesini aramaya koyuldu. Sırf bir şey söylemiş olmak için, "Bir şeyimi unutmasam bari," diye mırıldandı. Mitya takıldı ona. "Başkasınınkini de unutma." Yaptığı nükteye kahkahayla gülmeye başladı. Rakitin birden köpürdü. Öfkeden zangır zangır titreyerek, "Bunu bana değil git Karamazovlara söyle," diye bağırdı. "Ne kızıyorsun canım, şaka ettik, aman be." Mitya hızla uzaklaşan Rakitin'i başıyla Alyosha'ya gösterip, "Böyledir bunlar işte," dedi. "Biraz önce gayet neşeliydi, söyleyip gülüyorduk. Birden parladık. Sana selam bile vermedi. Dargın mısınız? Niçin bu kadar geç kaldın? Sabahtan beri dört gözle bekliyorum seni. Neyse, acısını çıkarırız." Alyosha da Rakitin'in çıktığı kapıyı başıyla gösterip, "Niçin böylesine sık geliyor seni görmeye?" diye sordu. "Çok mu sevdiniz birbirinizi?" "Mihail'le mi?" "Yok canım. Olacak şey mi sorduğun? Domuzun biridir o. Sanıyor ki ben..." "Alçak. Şakadan bile anladıkları yok. O kadar kafasızdırlar. Anlamıyorlar şakadan. Ruhları çok kuru, derinlik diye bir şey yok. Benimki de buraya gelirken arabadan cezaevinin duvarlarına baktığım anda tıpkı öyle kuru, sığdı. Ama zeki adam, kafası çalışıyor. Eh, mahvoldum demektir artık Alexei." Mitya tahta sıraya oturdu, kardeşini de yanına oturttu. Alyosha ürkek bir duygululukla, "Yarın duruşma var," dedi. "Hiç umudun yok mu abi?" Mitya dalgın baktı kardeşine. "Neden söz ediyorsun?" "Ah evet, duruşma var dedin. Boş ver duruşmayı. Şimdiye dek hep boş şeylerden, duruşmadan söz ettik seninle. Ama en önemli olan konuyu hiç açmadım sana." "Evet, yarın duruşma var ama mahvoldum derken duruşma falan yoktu aklımda. Aslında mahvolan ben değilim, kafamın içindeki." "Niçin öyle tuhaf bakıyorsun yüzüme?" "Neden söz ediyorsun Mitya?" "Düşüncelerimden, düşüncelerimden." "Törebilim. Ne demektir şu törebilim?" Alyosha şaşırdı. "Törebilim mi?" "Evet, bir bilim falan mıdır, nedir?" "Evet, böyle bir bilim var ama doğrusunu söyleyeyim, bunun nasıl bir bilim olduğunu söyleyemeyeceğim." "Rakitin biliyor. Çok şey biliyor şu namussuz Rakitin. Rahipliği kabul etmeyecek. Petersburg'a gitmeye hazırlanıyor. Orada eleştiri dalında çalışacakmış, öyle diyor. Ama dürüst eleştiri yapacakmış. Doğrusu becerir, yükselir. Üf, yükselme bakımından üstlerine yoktur. Töre bilim profesörü şeytan. Ben mahvoldum Alexei, mahvoldum dostum. En çok seni seviyorum. Senin için üzülüyorum. Şu Karl Bernhard da neyin nesi?" "Karl Bernhard mı?" Hayır canım, yanlış söyledim. Carl değil, Claude. Claude Bernard. Necidir, kimyacı falan mı? Bir bilgin olmalı, dedi Alyosha. Doğrusu onun üzerine de pek bir şey söyleyemeyeceğim sana. Bir bilgin olduğunu duydum ama ne bilgini olduğunu bilmiyorum. Allah belasını versin, dedi Mitya. Ben de bilmiyorum. Alçağın biri olmalı. Hepsi alçaktır zaten bunların. Ama Rakit'in yükselir. Bir yolunu bulur, yükselir. O da bir Bernard'tır. Amma da çok Bernard var. Sürüsüne bereket. Alyosha ısrarlı sesle, ''Ne oluyorsun abi?'' diye sordu. ''Benimle davamla ilgili bir yazı yazıp edebiyat alanına bununla atılmak istiyor. Onun için gelip gidiyor bana. Kendisi söyledi. Tezli bir şey olacakmış yazdığı. Öldürmek zorundaydı, çevresinin kurbanı oldu falan filan. Kendisi söyledi bunu bana. Biraz da sosyalizmi savunacakmış. Canı cehenneme, sosyalizm falan umurumda değil. Ivan'ı hiç sevmiyor, nefret ediyor ondan. Senden de pek hoşlandığı yok. Ama kovmuyorum onu. Kafası çalışan bir genç çünkü. Ama kendini biraz fazla beğeniyor. Demin şöyle dedim ona. Karamazovlar alçak değil, filozofturlar. Çünkü gerçek Rus olan her insan filozoftur. Ama sen okuduğun halde filozof değilsin, avamdansın. Pis pis gülümsedi. De mislibus, non est disputandum dedim. Dipnot, Rusça düşünce anlamına gelen mısl sözcüğüne değiştirilerek Latince bir sözcük havası verilmiş. Güzel bir nükte değil mi? Hiç değilse ben de klasikçi olmuş oldum böylece. Mitya birden kahkahayla gülmeye başladı. Alyosha, niçin mahvoluyorsun diye sordu. Mahvolduğunu söylüyordun demin. Niçin mi mahvoluyorum? Aslında genel olarak Tanrı'ya yazık oluyor da ondan. Şöyle bir düşün. Bir takım sinirler var kafasının içinde insanın, yani beyninde. Hepsinin canı cehenneme. Bu sinirlerin küçük küçük kuyrukları var. Bunlar titreşti mi? Yani anlayacağın, ben bir şeye bakınca şöyle işte titreşmeye başlıyor bu kuyruklar. Titreşince de maddenin hayali beliriyor beynimde. Hemen değil elbette. Aradan bir an, bir saniye kadar bir zaman geçiyor. Sözde bir an, yani bir saniye, canı çıksın bu bir saniyenin de, geçince maddenin hayali ya da olay, daha bilmem neler beliriyor beyinde. İnsan da böylece görüyor, sonra da düşünüyor.